Herkese merhabalar. Yugoslav Faalini'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Oğuzhan.
Ben Efekan.
Bu hafta menümüzde bir hayli şey var. Playoff finalleriyle başlayacağız. Sonra NBA lotaryası ve ardından durumları netleşen, değişen ya da kontrat uzatılan koçlar. Frank Vogel ve Lakers, Jason Kidd de bu konuya dahil. Bickerstaff, Sounders ve Luke Walton'un durumları hakkında konuşacağız. Bunun ardından küçük bir Final Four kısmımız olacak. İstersen Efekan başlayalım playoff finalleriyle.
Başlayalım. Hangisiyle başlayalım?
Bence hali hazırda bitmiş olanla başlayalım. Golden State, Portland Trail Blazers.
Abi bence 4-0 bittiği için hani sanki böyle Golden State süpürdü falan gibi düşünülebilir ama hem var olan sonuçtan daha çekişmeli hem de daha keyifli bir seri oldu bence. Bir tek ilk maçta Portland koçu Terry Stotts'ın harika bir sezon geçiren Terry Stotts'ın büyük hatasıyla Curry çok iyi oynadı. Çok üçlük attı. Maçı kopardı. Ama o maç dışında ki o maç bile tam olarak rahat etmedi. O maçtan sonra diğer 3 maçta hepsinde 15-17'lik skor avantajları yakaladı Portland. Öne geçti. Oyunu eline aldı. Acaba Golden State kaybedecek mi dedirtti. Ama bir şekilde en sonunda Golden State'in eski 2015-2016 ruhunu hatırlamasıyla Durant yokken. Herkesin yüksek eforla oynaması, bench'in katkı vermesi. Curry ve Draymond başta olmak üzere Big 3'nin iyi oynaması. Bu şekilde en sonunda süpürdüler. Benim seriyle ilgili aklıma gelen ilk düşünceler bunlar. Sonra açarız zaten. Sen neler düşünüyorsun?
Ben kendi yorumlarımı belirtmeden önce tam bir dakika önceye bir Woj bomb düştü Twitter'a.
Ne oldu?
İşte NBA'den açıklamasından tahminim işte böyle bir tık önce Wojnarowski yılın All NBA takımlarını açıkladı. Bunlara da hemen bu final serilerinin ardından ben söylerim yılın 3 takımını ve küçük bir değerlendirme yaparız. Güncel tamam. Bir olayı da konuşmuş oluruz.
Güzel. Seriye... Woj önce bildi yani.
Woj önce.
Vay be. Helal olsun.
Şems'i de takip ediyorum. Woj'unki daha önce gözüme düştü. Hatta Şems istihbaratsız kaldı galiba.
Hadi hakkında. Ya ben Şems'ciyim.
O yüzden geri dönecek olursak Portland Golden State serisine deliklerin altına imzamı atıyorum. Tabii Nurkic'in yokluğu çok baştan belli olan bir durumdu. Ve aslında bu seride Nurkic olsa neler değişirdi diye de dönüp bakabiliriz. Ama ilk elimizde olandan gerçekten konuşalım. Dediğin gibi Portland ilk maçta felaket Curry savunma stratejisine rağmen maçın içinde de çok uzun bir süre kaldı. Öne geçtiği anlar da oldu. Portland'ın 5 sayıyla öne geçti sanırım ilk maçta. Portland'ın 4-0 kaybetmesine rağmen maçlarda maksimum farkla öne geçtiği durumlar şöyle galiba. İlk maç 5 sayıyla öne geçiyorlar. Hı hı. İkinci maçtan itibaren 15 sayı ve üstü öne geçtikleri durumlar
15-17.
Var. 15-17. Son maçta 18 galiba. Hı hı. Yani aslında dönüp baktığımızda Portland oyun içinde zaman zaman vitesi arttırıp o ritmi bulup çok iyi sekanslar yakalamış. Maçları böyle alma noktası daha çok dördüncü çeyrek olarak bakılsa da aslında 18 sayı hiç de fena bir fark değil. Her ne kadar günümüz basketbolu daha çok üçlü ve tempoya dayalı olmasından kısa bir sürede eriyebilse de ki eridi. Yani biz
ama sonuçta Golden State evet, abi ve iyi durumdaki State. Bir Golden State. O yüzden onlara karşı alınmış 17-18 sayılık farklar her zaman anlamlı.
Kesinlikle ve zaten kesinlikle şöyle bir şey olmadı yani. Portland Golden State karşısında hiçbir zaman böyle aciz bir duruma düşmedi. Her zaman kendi oyununu oynadı. Arada Damian Lillard her ne kadar OKC serisi kadar böyle büyük bir performans göstermese de ki bunu beklemek biraz da ayıp olur. Çünkü aynen. İşte historik bir performans.
Aynen.
Golden State serisinde de CJ McCollum'la beraber iyi bir kohezyon yakalayıp yükseldikleri anlar oldu. İşte sürpriz isimleri çıkardılar. Son maç
Myers Leonard
çıktı sahneye. O da bir kariyer gecesi geçirdi. Terry Stotts aslında böyle Golden State'e özel tek bir taktiksel hamle yapmıştı. O da ilk maçta Curry ellerinde patladı. Onun dışında seride böyle belirgin bir taktiksel hamle görmedim. Belli oyunları oynadılar. Zaten
bir tık zayıf kaldı Steve Curry'e göre. Ama yine şöyle, de Terry Stotts'ın yeri ayrı yani.
Steve Curry'e karşı zayıf kaldı ama kadro kalitesi olarak da Steve Curry'ninki Portland 5 üzerinden 3.5 yıldızsa Golden State 5 üzerinden 5 yıldız yani.
Öyle öyle ama şöyle düşün, o da bir yandan Kevin Durant yokken serinin 1-2 maçında Iguodala da yoktu. Takımı ve Curry bir önceki seride dökülmüşken birkaç maç.
Curry ama bu seride 37
işte, 36 hani, oradan oyuncularını buraya getirmek, işte mesela Jordan Bell gibi, Quinn Cook gibi son zamanlarda verim almadığı yan parçalardan verim alarak, hani Draymond'u maksimize ederek yine iyi bir koçluk gösterdi bence Steve Curry.
Kesinlikle katılıyorum. Öte yandan da Golden State bence farklı bir şey hatırladı. İşte bu yaz Kevin Durant giderse ne olur sorularını bir kenara bıraktılar. Bir tık iddialı olsa da ve Golden State'de Kevin Durant'in rolünü küçümsemiş gibi gözükse de onunla ilgisi yok birazdan diyeceğim şeyin. Golden State o historik senesinde oynadığı kadronun benzeriyle Kevin Durant'siz oynayınca o sene oynadıkları oyunun aynısını ortaya koyuyorlar ve bu oyun da Kevin Durant varken ki biraz da ISO basketbolundan bence verimli bir oyun.
Bence de. Bugün daha podcast'i dinliyordum. Son podcast'i. Orada Orkun Çolakoğlu ile Kaan Kural da konuştu bunu. Kaan Kural söyledi. Golden State Kevin Durant varken biraz tembelleşti. Biraz lüks oldu onlar için. Ve mesela takımın yorgun olduğu veya yeterince motive olmadığı bir anda topu Durant'e verip veya genel olarak maçı Durant'e verip hücumda savunmada gösterdiği performansla aldığı çok maç oldu. Bu onlara bir konfor sağladı ve normal standartlarının düşmesine neden oldu. Bu yüzden normal sezonda dalgalanmalar yaşadılar. Ama Durant gidince tekrar o aslında başardıkları düzenin ne kadar zor olduğunu hatırlayıp tekrar daha konsantre, daha dişlerine takarak oynadılar. Konsantrasyon da artınca verim de arttı ve Golden State tekrar o seviyeye döndü. Yani aslında Durant'in yokluğunu iyi bir motivasyona çevirdiler.
Kesinlikle katılıyorum. Bir de bu arada şeylere dikkat ediyor musun? Hiç böyle birazdan medya kısımlarına. Kevin Durant yine böyle Instagram'da ya da Twitter'da boş olan yorumlara kafasını takıp bunlara cevap falan veriyor.
Abi o çok acayip bir konu ya.
Yani Kevin Durant'in aslında da bu probleminin bu boyutlarda olması, buna hala devam etmesi bence eksi bir özellik.
Abi adam mentali olarak yani artık geldi 30 yaşına. Bir kere normal sezon MVP'si olmuşsun. Zaten inanılmaz hype'lı bir oyuncusun. 3-4 tane scoring leading'in var. Golden State'e gitmişsin, nefret edilmişsin ama oyununu çeşitlendirip savunma ekleyip iyi bir karakter gösterip clutch anlarda sorumluluk alarak 2 tane Finals MVP ve şampiyonluk almışsın. Şu an muhtemelen dünya üzerindeki en iyi 3 oyuncudan biri kesinsin. Muhtemelen biri bile olabilirsin. Yani LeBron'un, Kawhi'nin, Giannis'in önüne koyan Durant'i çok olacaktır. Belki de öyle ki bence öyle. Ve bu kadar üst düzeydesin. Yani daha ne yapabilirsin? Dünya üzerindeki en iyi basketbolcusun ama adamın hala özgüven problemleri var. Hala alakasız, hiç hayatında basket topu eline almamış adamların yaptığı yorumlara kafa takıp bunlara cevap verecek kadar konsantrasyon dağılmaya müsait. Yani şu mental eşiği bir türlü aşamadı Durant.
Buna son derece katılıyorum. Hatta bazı çevrelerde şey yorumu yapmış. Eğer mesela New York'a giderse ve sezon beklenilen gibi başlamazsa, biliyorsun New York medyası, iyiysen seni tanrı yapar, kötüysen de yere vurur. Orada öyle bir ışık altında oynuyorsun. İşte Durant bunu kaldırabilir mi acaba tarzında bir yorumda bulunmuş. Twitter'da görmüştüm. Yani aslında bu çok da önemli olmasa da bu mental eşiğin Durant'te nasıl bir defoya dönüştüğünü gösteriyor. Bence New York'un aklında bu soru işareti olarak kalmaz. Büyük ihtimalle yine ona Max'ini verip imzalamak isteyeceklerdir.
Çünkü
ama.
Çünkü bir yandan sahanın içinde evet. Dünyanın en iyisi.
Bakalım nasıl olacak.
İstersen geçelim Doğu'ya.
Doğu'ya geçelim. Doğu'da istersen ben başlayayım.
Başla abi. 2-2 şu an seri.
Seri 2-2. İlk iki maç Giannis serinin geri kalanında olduğu gibi böyle bir historik ya da aşırı dominant bir performans göstermedi. İlk maçta da, ikinci maçta da gizli kahramanlar vardı. Aslında Milwaukee takım olarak ilk iki maçı kazanınca bende şöyle bir algı oluşmuştu. Abi Giannis hiç başlamadı. Takım makine gibi işliyor. Çok iştahlılar. Toronto'da karşılık veremiyor. Kavayı da çok iyi kilitlediler. 4-0 en kötü 4-1 Milwaukee bu işi bitirecek gibi gelmişti bana ama Toronto...
Bu akıllara geldi gerçekten. Aynen. Ben de hani net görüşüm buydu diyemem ama aklıma kesinlikle geldi.
İlk iki maç öncesinde seri daha başlamamışken benim bu seriden beklentim 4-2 ya da 4-3 Milwaukee'ydi. İşte 4-0, 4-1 aklım ucundan geçmiyordu.
Benim de.
Neyse seri Kanada'ya taşınınca sağ kenarından Drake'in de getirdiği enerjiyle beraber.
Hype'la.
Hype'la beraber. Aslında Toronto çok zor bir 3. maç kazandı. 2'ye uzatmaya gitti. Ben canlı izledim o maçı. Kawhi işte maçın ortalarında bir sakatlık geçirdi. Ama buna rağmen devam etti. İşte ayağını yere sürte.
Bacağını tutuyordu.
Full aynen bacağını tutuyordu. Ayağını yere sürte sürte oynuyordu. Ama abi Kawhi makine böyle bir şey olamaz. Hızlı hücuma çıktı sekerek. Ben ortadan böyle bir pas verir ya da basit bir turnike bırakır diye bekliyordum. Hızlı gidiyordu ama yine yani hafif o sektiğini anlıyordun. Bir anda sağ sol yapıp sol elle uçarak bir smaç vurdu. Dedim
ki, bu seride zaten sol elle ne smaçlar vurdu ya.
Giannis'i de bir posterini aldı.
Dün gece.
Son maçta.
Ha, dünden önceki gece.
Evet. Son maçta. Bir de Toronto'da sezon boyu olmasa da playoff'ta iyice kaybolan Fred VanVleet son maçta iyi bir kıpırdanma gösterdi.
Aynen. Senin evlatlardan. Eski evlatlarından.
Hala evlat. Sadece şey duydum. Eşiyle ilgili problemler yaşıyormuş. Ama şu an çözmüşler, barışmışlar galiba.
Performansına yansıdı çünkü.
Performansına yansıdı. Panyalı üçlüğünden sonra Drake'in koç Nick Nurse'ı masajla rahatlatması. Bunlar da güzel
hafta ekledi. Budun Ozu ne demiş onunla ilgili gördün mü?
Gördüm. Bu tarz şeylere sahada yer yok, bir mesafe olmalı falan.
Aynen. Demiş. İyi demiş bence.
Bence yani bilmiyorum.
Ya çok ciddi bir şey dememiş. Çünkü kıllatma olduğunun farkında. Ama bir yandan da daha böyle ciddi bir tavır sergileyip hani işte bu adam finale kalacak koç dedirtmek için. Öyle iyi bir güçlü bir cümle bence.
Ya bence de öyle ama sonuç olarak bu tarz şeylere bence de bu kadar yer yok ama sen ben yapmıyoruz o hareketi. Drake yapıyor artık o işte Nick Nurse'den önce.
Simge gibi yani.
O takımın o şehrin simgesi o. Kenardan bunu da Nick Nurse yapınca bence o kadar büyük bir problem de olmuyor. Çünkü o an maçta böyle kopma noktasına falan gelmişti. Doğru. Son çok az da bir süre vardı. Bu kadar abartılacak bir şey de değil bence.
Bence de. Peki Norman Powell hakkında ne düşünüyorsun?
Norman o da Powell'ı buzluktan çıkardılar.
Bahsettiğin Fred VanVleet gibi hiç katkı veremezken, iyice resmin dışında kalmışken.
3. maçta çok iyi başladı.
Kavay'ın omzuna bilen tayfadanken indi ve dedi ki bu takımı taşımak için ben de bir şeyler yapayım. Çok beklenti olmamasıyla da alakalı bence son üstündeki hype. Çünkü hani iyi oynadı ama hiçbir beklenti olmadığı için çok iyiymiş gibi gözüktü ve o bile yeterli Toronto için. O bile değerli.
Çünkü onunla beraber VanVleet kendine geldi. Powell iyi oynamaya başladı. Bir de Ibaka biraz da Oklahoma günlerini hatırladı dışarıdan.
Veya bu sezon direkt ya. Bu sene de iyi oynuyordu genel olarak.
Ibaka.
Evet.
Ama Ibaka playofflarda fıslamıştı.
Evet evet.
Ve daha çok perimetreden oynuyordu. Son maç özelinde bu eski hırçın yırtıcı Afrika genli Ibaka'yı bir kez daha gördük sahada.
Aynen ve ona çok ihtiyacı var
Toronto. Bence de Ibaka'nın böyle perimetredeki tehdidinden çok her ne kadar içeride bitiremese de o saldırgan olmasına daha çok ihtiyacı var Toronto'nun. Ben bu yönde düşünüyorum.
Bence de. Şey de iyi. İki taraf içinde. İşte Milwaukee tarafında George Hill, işte Brook Lopez, Malcolm Brogdon gibi böyle yan ama değerli parçalar. Toronto'da da işte Danny Green, Siakam gibi hani böyle Kawhi'ya baş eşlik etmesi gereken Paul Gasol, Mark Gasol gibi baş eşlik etmesi gereken oyuncular olarak görülen adamlar sonunda bir kıpırdandı. Onlar da yükseldi. O Brogdon vesaireye karşılık verebilmeye başladı. Öyle olunca da seri dengeye geldi.
Evet bu yönü de var. Bir de bence bu seride Milwaukee'nin optimal beşi Eric Bledsoe'suz olmalı.
En iyi savunma beşine seçilen Eric Bledsoe.
Bu seri özelinde bence öyle. Çünkü
yok, zaten o da overrated bir karar. O kadar iyi değildi.
Oraya bence Lonzo Ball daha yakışırdı.
Çok maç kaçırdı ama
oynadığı süre boyunca
olabilirdi.
George Hill, Malcolm Brogdon, Antetokounmpo, Brook Lopez. Bu dörtlünün yanına bir de Chris Middleton.
Mirotić olabilir.
Mirotić'ten çok ben bu beşliği tercih ederim.
Yok canım, Chris Middleton kesin olmalı zaten.
Yani Brook Lopez'le Mirotić'i değiştirsin. He,
anladım.
Ama ben...
Brook Lopez diyorsun yine de.
Yine de Brook Lopez, ana oyun planında Brook Lopez olmalı ama...
Çember savunabildiği için mi daha fazla?
Şöyle, Mirotić, Antetokounmpo yan yana oynayınca hem biraz rebound zafiyeti oluyor, hem Antetokounmpo'nun omuzlarına çok yük biniyor. Brook Lopez'in tuttuğu adam Marc Gasol olduğu için... Olacağı için ve Marc Gasol her ne kadar perimetreden de oynasa da genel olarak o yüksek post çevresinde bulunuyor ya. Hı hı. O yüzden bence yardım savunmalarına daha etkili olur.
Hı,
ve hücum tarafından da Brook Lopez Antetokounmpo yaparak işte o 3 kısaya yer açıyorsun. Üçü de akıllı, oyunu bilen ve artık tecrübeli kişiler. Bragdon de... yaş olarak o kadar olmasa da adam oyunu bildiği için kurtarıyor.
O kafa yapısında bir adam.
O kafa yapısında aynen.
Evet evet, bir de kolları falan da uzun ya. Kendi de uzun, daha büyük, daha çok yer kaplıyor. İşte, o da
Brogdon,
iyi bir şey.
Middleton ve George Hill üçlüsü bence perimetrede daha çok akışkanlık ve genel olarak sahaya akıl ve yetenek katıyor. Bunu da işte Antetokounmpo'nun içerideki hırçınlığı, caydırıcılığıyla birleştirince daha güzel oluyor. Bir de George Hill'in şutu çok daha iyi olduğu için Bledsoe'ye göre Antetokounmpo'nun üstüne kapanan savunmalarda daha iyi bir ilk tercih. Dışarıdan şutu sokmak için.
Mantıklı. Bakalım bu seride daha en az iki maç izleyeceğiz. Üçüncü maçı da izleyebiliriz. Bizi harika çekişmeli bir seri bekliyor. Zaten haftaya da konuşuruz. Deyip istersen neye geçelim? Lotaryaya mı geçelim?
Lotaryadan
koçlara
önce
mı?
İstersen şeye açıklayayım. Yılın beşlerini açıklayayım.
Ha, açıkla.
All NBA birinci beş.
Üçten gelsene.
Üçten mi geleyim?
Ha, en son bir olsun. Daha güzel.
Russell Westbrook, Kemba Walker, LeBron James, Blake Griffin, Rudy Gobert.
Güzel. İki.
İkinci beş. Damian Lillard, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Joel Embiid.
Oo, Durant ikide ha. Bir.
Bu arada yanlarında şey de var işte. Bu kadar puan aldılar tarzı var yani. Okay. Onu söyleyeyim. Joel Embiid birinci takımda olmak için 40 puan almış. Kevin Durant de 29 puan almış birinci takımda olduğu için. Ama buna puanları yetmeyince ikiye düşmüşler. All NBA birinci takımında sıra. Stephen Curry. Paul George, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic.
Of, kanka,
Giannis
süper.
Ve James Harden tam puan almış. 100 almışlar. Herkes onlara oy vermiş birincilik için. Stephen Curry 91 puan almış. Paul George 71 almış. Jokic de 59 almış.
Güzel.
Bu da All NBA takımlarını bilgilendirmiş olalım.
Güzelmiş. Kanka yani itiraz edecek bir şey bulamadım. Bence de hani mutlaka işte şu olmasın bu olsun. Özellikle işte LeBron olsun mu olmasın mı falan. Hani üstüne konuşulacak şeyler bulunabilir. Ama genel olarak ben güzel buldum. Yani herkese hakkını teslim
bence
etmişler.
De.
Bir tek LeBron'un evet biraz hakkının üstü ama o da hani yıllardır istikrarına bir teşekkür gibi. Hani bak yıllardır bu seviyedesin. Yıllardır ligi taşıyorsun. Bir sene tökezledin ama seni hani aşağı düşmen yerine elinden tutup kaldıracağız gibi bir teşekkür
yani
olmuş bence.
Tökezlediğimiz senesini söylüyorum.
Ya yine kağıt üstünde çok iyi canım.
27.5 sayı, 8.5 rebound, 8.3 asist, 25.64'lükte bir peri var.
Abi süper zaten canım. Ya LeBron yani adam sonuçta.
All NBA 3. 5'i için gayet de
ya
optimal.
Yeterli.
Teşekkür
ama,
gibi değil yani.
Ama bir yandan da hani hem işte çok maç kaçırdı en azından kendine göre. Onun dışında da asıl sağ dışında işte oynadığında savunma yapmayarak işte Anthony Davis takasını gündeme getirip gençlerin güvenini kırarak hani LeBron bize güvenmiyor zaten biz burada gideceğiz o ne derse o olacak gibi bir psikoloji hani camiaya ki öyle camiaya olan güvenlerini de sarsacak bir hareket. Yani bu tarz böyle sağ dışı psikolojik etkenlerden sınıfta kalınca hani sağ içinde de oynadığında iyiydi ama çok maç kaçırdı ve o sene sonundaki o savunma yapmama görüntüleri, Kuzma'nın itiş falan o tarz böyle kötü karelere de sahne oldu. O yüzden hani süper bir sezon değildi ama ne olursa olsun hem LeBron'dur hem oynadığı sürede iyiydi. O yüzden üçüncüye de almışlar.
Kesinlikle diyelim ve şimdi koçlara geçelim istersen.
İstersen aradan çıkaralım.
Lotaryayı geçen hafta konuşmuştuk, bir daha konuşalım.
Ama geçen hafta tam konuşamamıştık. Evet, doğru, onu tamam, yüklemedik de zaten. Daha geyik bir şeydi.
Birinci sıra.
Lotaryayla tamamlarız. Aynen. Ufak bir ara verip koçlar üstü Euroleague'le kapatırız.
Lotaryada birinci sıra New Orleans Pelicans'ta. Zion lotaryasını onlar kazandı.
Yine David Griffin balı
aktı. İkinci sırada
Memphis Grizzlies.
Üçüncü sırada New York Knicks, draft'ın kaybedenleri.
Ve New York draft'ın işte, kazananı da
Los Angeles Lakers dördüncü sırada. Onlar çok no-name birini alıyorlar. Mock draftlarda hiç o kadar yüksekte gözükmeyen.
Ama belli olmaz o iş yani. Son anda değişebilir ve zaten onu onlar alacakları oyuncudan çok Anthony Davis takasında bir aset gibi görüyorlar.
Büyük ihtimal öyle olur. Aslında o yüzden no-name bir oyuncu yerine Pelicans kadrosuna uyacak mevkisinin en iyisi bir oyuncuyu seçse.
Ama evet, o da olabilir ama zaten direkt draft hakkını takaslarlar. Direkt Pelicans seçer zaten ne istiyorsa. Yani Lakers'ın seçip onların istediklerini ama seçmesine böyle bir şey gerek kalmaz. Olması için
Anthony Davis takasının draft gecesi kesinleşmesi
gerekiyor. Evet, doğru. Acaba öyle olur mu? Nasıl bir şey olur sence?
Bence çok hype bir an.
Kuzma, Ingram Kuzma. Ve 4. tur draft hakkı mı?
Kuzma, Ingram 4. sıra draft hakkı.
Bence 4. sıra. Ha, sıra evet.
Bence buna okey olur mu ama?
Eklenir mi bir oyuncu daha işte? Lonzo Ball olur, Josh Hart olur.
Ben olsam Josh Hart, Kuzma, Ingram.
Ben de. Dördüncü tur. Dördüncü sıra.
Dördüncü sıra. Anthony Davis için zorlarım.
Ben de öyle yapardım. Lonzo'yu vermezdim. Lonzo'yu çünkü hem orada Jrue Holiday var.
Evet.
Hem de sende de bir tane oyuncun kalsın. Daha böyle medyatik olan ve hani LeBron'un yanında oynayabileceğine dair güzel emareler sunan olan olsun.
Lonzo da bakınca elit bir savunmacı olmayı onunla ilerliyor. Oyun aklını geliştirecek. Bu sene biraz daha güçlenecek. LeBron'la oynamaya alıştı.
Böyle Klay Thompson vari bir fiziğe kavuşabilir.
Aynen öyle. Bir tık daha şutunu geliştirirse NBA'de artık öğrendiği için ve daha da güçlenip içeriden bitirici de artacağı için LeBron'un yanını çok iyi tamamlar. Bence bir de bu kadroda LeBron'dan sonra saha içi oyun zekası ve oyun görüşü en iyi olan Lonzo olduğu için ikinci top yönlendiriciliği de rahat rahat Lonzo'ya bırakabilirler.
Ve bu olursa eğer Lakers
ama öbür taraftan ne var? Kyrie Irving'in Lakers ihtimali olduğu için
ona geliyordum.
Belki Lonzo Ball'u da başka bir takasta değerlendirirler.
Bir tane gazeteci geçtiğimiz günlerde, hatta dün bile olabilir, şey diye bir tweet atmış. Bundan bana 3-4 ay önce Lakers ihtimalini sorsanız Kyrie için hani %0 derdim, hiç aklımda bile yok derdim. Ama şu an arada geçen süreçte yaşananlardan sonra bunun ciddi bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim demiş. Ve Anthony Davis'i bu takasla alırlarsa, zaten LeBron var. Kyrie gelir. Lonzo'yu vermemiş olacaklar bu 4. sıra olması sayesinde bu draft hakkının. Bir de Josh Hart'ı koyarsın yanlarına. O zaman işte kenardan blok gelir, Muscala şut atar falan, o tarz.
Ve zaten güzel bir free agency dönemi geçeceği için ve Lakers'ın da böyle bench oyuncuları içinde bir space'i kalacağı için.
Yani şey olur en azından. Bench oyuncusu bir tane daha alabilirler yani. Mesela benchleri şey olabilir. Reggie Block. Aldıkları bir adam. Wagner, Muscala, hani şut atan iki uzun ve Javel McGee, bir tane saplanan LeBron'un aleyuplarını tamamlayabilecek. Bir de oyun sıkıştığında arada delilik yapıp oyunun ritmini değiştirebilecek Lance Stevens. Bir tane ikinci turdan falan da böyle Mikhailuk gibi böyle görev adamı olabilecek bir tane adam seçerlerse, işte böyle bütün sezonu göz önünde bulundurduğunda gayet yeterli olabilecek. Batı'da yarı finale kalıp finali zorlayabilecek, gelecek için umut vaat edebilecek bir 10-12 kişilik kadroları olabilir.
Hatta playoff'ta da rotasyonu 8-9 kişiye indirdiklerinde İyice hatta playoff için 9 kişilik rotasyon gayet yeterli.
Fazla bile. Güzel
takımlar olur, fazla bile.
Aynen yani. Kyrie, LeBron, Anthony Davis ekseninde olacak sonuçta
zaten
takım.
Kyrie, LeBron, Anthony Davis, Josh Hart,
Lonzo
bu üçü yan yana oynar mı bilmiyorum ama.
Ya üçünün ikisi evet. İşte.
Böyle bir takım oluşursa bence bayağı iddialı bir takım.
Bence de izlemesi çok keyifli olur. Peki bunun tersine gidelim. New Orleans tarafına. Onlar da şöyle bir beşte çıkarlarsa nasıl olur sence? Jrue Holiday, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Zion Williamson ve dördüncü sıradan seçtikleri adam veya Julius Randle veya bir tane pivot bulup o falan. Ve kenardan işte eğer mesela bir pivot bulup Dwayne Dedmon tarzı bir pivot bulup onunla başlasalar kenardan gelecek adamlara baksana. Seçtikleri adam dördüncü sıradan. İşte şey Julius Randle falan.
Aslında New Orleans'da
more.
Hiç gerek yokken biraz Anthony Davis'in de isekleri doğrultusunda güzel bir tek sezonluk yeniden yapılanmaya gitti.
Yani şanslılar yani yine şanslılar yani David Griffin Zion'un gelmesi çok büyük avantaj. Yani Anthony Davis'in gitmek istediğini düşünürsen olabilecek en iyi recovery senaryosu bence.
Kesinlikle öyle. Bir mega yetenek gidiyor, diğer bir mega yetenek gidiyor.
Aynen öyle. Ve Jrue Holiday gibi bir veteranım var.
Peki New York ne yapacak?
Sence New York şey mi yapar? Aa gerçi New York'a da şey ihtimali var. New York Durant'i alırsa, R.J. Barrett'ı çekerse, free agent'tan mümkünse Kyrie, olmazsa da böyle Butler falan seviyesinde, Kemba falan gibi bir oyuncu alırsa, bak şöyle bir 5 olabilir onlarda. Dennis Smith, işte Kyrie, Kemba, Jimmy, işte bu tarz bir oyuncu. Kevin Durant, R.J. Barrett, şey Mitchell Robinson.
Onların da güzel beş olur ama bence sanki içimden bir his böyle R.J. Barrett New York için iyi bir oyuncu takısında kullanılacak gibi geliyor.
Evet zaten ilk amaçları o olacaktır. Mesela Anthony Davis'i almak için veya herhangi birini takasta almak için kovalayacakları ve güvendikleri bir numaralı aset o aset yani. R.J. Barrett'ın seçilebilme aseti.
R.J. Barrett'ın seçilebilmesi bir yana bir de şeyi var. Üçüncü sıra hakkını direkt bir takıma bırakabilecekleri için böyle Anthony Davis seviyesinde bir oyuncu olmayacaktır ama All-Star kalibresinde bir oyuncuyu çekerler ki Knicks'in de artık amacı 10 sene sonrası olmadığı için bir an önce toparlanmak istedikleri için 18-19 yaşında süperstar kalibresi ama 2-3 sene sonra ancak tam potansiyeline ulaşacak biri yerine ya da 3-4 sene sonra ulaşacak bir genç yerine hemen o 3-4 senelik periyotta alabildikleri kadar başarı alabilmek için pişip gelmiş, olgun, tecrübeli, iyi bir All-Star.
Şey gibi var. Mesela, bak tam sana cuk oturacak birini söyleyeyim mi? Hı? Virginia'daki DeAndre Hunter.
Olabilir.
Böyle 4 numara fiziğinde, işte PJ Tucker gibi biraz daha uzunu ama eli de düzgün. Hani atıyorum üçlük atabiliyor, topu hafif yere vurabiliyor, azıcık postu var. İşte pas verebiliyor, oyunu biliyor falan. Rebound hassasiyeti var. Bu tarz böyle meziyetleri de olan hali ni alıp aynı zamanda hazır bir oyuncu işte şampiyon takımın sırtlayıcı oyuncusuydu. Bir numaralı oyuncusuydu. Hazır geliyor yani Doncic vari bir şekilde. Takımını şampiyon yapmış, taşımış bir şekilde. O mesela iyi bir aday olabilir bence. Hem şeye de uygun. İşte Kevin Durant 3, Mitchell Robinson 5 oynayacaksa bunların arasına undersize ama güçlü ve iyi bir 4 numara olarak falan da iyi gider.
Ya o da muhtemel bir senaryo.
Ya R.J. Barrett'la yumuşamak yerine daha hazır bir oyuncuyla geleceğe değil şu ana yatırım yapmak gibi.
Olabilir. Bu da New York için olası ve mantıklı bir senaryo.
Ama patlayabilir. Tam New York vari bir şekilde.
New York'ta bilmiyorum ya. Kaybetmeye mahkum.
Neyse olunca bakarız.
Ama ben şeyi istiyorum. İşte Boston, New York, Lakers bu üçü kim ne derse desin New York şehrinden dolayı ve medyatikliğinden dolayı Lakers ve Boston'a tarihinden dolayı NBA'in en çok bilinen ve en büyük üç kulübünden biri.
Evet.
Bu üçünün de aynı güçte olmasa da güçlü sayıldığı iyi bir sezon geçirdiğini Madison Garden'da ve Staples Center'da güzel maçları çekişmeye bir şekilde izleyebileceğimiz bir dönem istiyorum.
Kanka çok iyi bağladın. Çok iyi bağladın. Kısa bir ara birazdan görüşmek üzere. Görüşürüz.
Görüşürüz.